Ayrım 33, Piyon, Stephen James, sayfa 440. 79. Bölüm. Vali yavaşça döndü. Glock marka tabanca ile Kincaid'e ateş etti. Bu onun omzundan vurulup da sendeleyerek balkona doğru gitmesini ve korkuluğa çarparak arka üstü aşağıya düşmesine sebep oldu. Biraz sonra altı kat aşağıdaki nehre inince çıkardığı su sesi geldi. Olanları gören temsilcilerden yükselen çığlıklar avluda yankılandı. ''Bunu 30 yıl önce yapmalıydım.'' dedi vali balkona doğru bakarken. Bir an için dikkati dağılınca hemen atlayıp tabancamı aldım ve yuvarlanarak halının diğer tarafına geçtim. Sebastian Taylor arkamda bir yerlerden ''İşte Dr. Bowers, bir köpek balığını böyle yakalarsın.'' dedi. Kanepenin arkasına girip sırtımı arkalığına yasladım. ''Sebastian'' diye bağırdım. ''Silahı yere bırak.'' Kanepenin kenarından baktım ve geri çekildim. Odaya bakınıp beni arıyor, balkon kapıları açık oldu ve oda artık ses geçirmez olmadığı için ateş etmemeye çalışıyordu. Ateş edeceği noktayı iyi seçmeliydi, güvenlik her an burada olabilirdi. ''Ordövleri yedin'' diye seslendim. ''Hastalık kaptın, tedavi uygulamamız lazım.'' ''Ben yemedim, üzgünüm'' dedi. ''Odasına göndermeden önce onları Anita'ya vermiştim. Sanırım yeni bir özel asistan bulmam gerekecek. Ah iyi, zaten benim için biraz yaşlı kaçmaya başlamıştı.'' Onu göremiyordum, odanın diğer tarafındaydı. ''Vali'' dedim, ''artık bitti, söylediğin her şeyi kaydettim. Üzerimde kayıt cihazı var.'' Hala yerinde olduğundan emin olmak için kulağımın arkasındaki alete dokundum. Federal binadan ayrılmadan önce masamdan almış ve kulağıma takmıştım. Şu an diğer tarafta kimse dinlemiyordu ama valinin söylediği her şey otomatik olarak kaydedilmişti. Her sözcük kesintilere rağmen işte köpek balığıyla böyle başa çıkılır. Brent Tucker. Tessa bu sabah Patrick bu adamla telefonda konuşurken kulak misafiri olmuştu. Patrick ne demişti? Davaya yardım etmesiyle iyi bir adam olduğu ile ilgili bir şeyler. Demek Patrick'in bir arkadaşıydı, yardım edebilirdi. Numarayı tuşladı, çalarken bekledi. Hadi. Sigara içmeyi seven polis evin ön kapısını açarken Tessa kilidin sesini duydu. Kapının gürültülü bir şekilde açıldığını duydum ve bakma cesaretini gösterdim. Vali Taylor kaçmıştı. Avludan bağırışmalar ve çığlıklar geliyordu, balkona koştum. Kincaid şelalinin düştüğü noktadaki köpüklü suyun içindeydi. Su yastık görevi görüp bu düşüşten kurtulmasını sağlamıştı. Ayakta durmaya çalışıyordu. ''Bu dünya çok zalim'' diye bağırıyordu. ''Ama sevgimiz bizi sonsuza kadar bir arada tutacak.'' Ve adamları, bugünkü öğlen yemeğini hazırlayanlar, tek tek ceplerinden kapsülleri çıkarıyor, ağızlarına atıyorlardı. Oyunun sonu. Tessa katilin önündeki holdeki son kapıyı açmadığına inanamıyordu. Onun yerine evin iç taraflarına doğru koştuğunu duydu. Memur Stilton, hayır, onu da öldürecekti. Elinde tuttuğu cep telefonu hala çalıyordu. Cevap ver ajan Tucker, cevap ver. Aaron Jeffrey Kincaid avluda etrafına bakındı. Dünya etrafında dönüyordu, insanlar bağırıyorlardı. Suyun içinde ayakta duruyordu. Dönen sular omuzundan kan damlıyordu. Kan ve su birbirine karışıyordu. Nehir, jacuzzi, Jessica ve gerçek sevginin olduğu günler. ''Onun görüşü bizim görüşümüz'' diye bağırdı. ''Onun geleceği bizim geleceğimiz.'' Otelin güvenlik görevlileri lobiye doğru koşarken onları izledim. Sonra ne yapacağıma karar vermeye çalıştım. İntihar edenleri tutuklamak mı, yoksa tek geceye 1200 dolar ödeyen panik içindeki konukları sakinleştirmeye çalışmak mı? ''Tutuklayın onları'' diye bağırdım. Salon tam bir karmaşa içindeydi. İnsanlar kaçmaya çalışıyor, panik halinde her yere koşuşturuyorlardı. ''Durdurun onları'' diye seslendim. ''Bu bir intihar eylemi. Virüsü tanımlamak için onlara canlı ihtiyacımız var. Oraya inmen gerek.'' Asansörlerin insan kaynayacağını biliyordum. O yüzden merdivenlere koştum, zemin kata indim ve bahçelerle havuzların bulunduğu avluya fırladım. Çevrendeki tek şey kaostu. Tessa geleceğinden emin oldu. Silah sesini, katilin memur Stilton'ı da öldürmesini beklerken nefesini tutmuştu. Silah sesi gelmedi. Elindeki telefon titremeye başlayınca neredeyse çığlık atacaktı. ''Alo Pat!'' dedi bir ses. ''Hayır, benim!'' dedi Tessa. ''Tessa mı?'' ''Kızıyım!'' ağlamaya başlamıştı. ''İyi misin? Neredesin?'' ''Yardımınıza ihtiyacım var. Evdeyim. O öldü, biri öldü. Çabuk olun!'' ''Tamam, sakin ol. Hemen geliyorum. Yakınlardayım.'' 80. Bölüm. Sağ tarafta dört güvenlik görevlisinin avlunun doğu girişine yakın bir yerdeki dağ gibi bir adamın hakkından gelmeye çalıştıklarını gördüm. Üzerinde yemek şirketinin üniforması vardı ve güvenlik görevlilerini bez bebekler gibi savuruyordu. Bire karşı dört kişiydiler ama yine de adam onlara üstün geliyordu. Ralph onları benimle aynı anda görmüş olmalıydı çünkü kavganın içine daldı ve diğerlerini benzeten adama seslendi. ''Kendi boyutlarında birini seç, manyak homo!'' Tam o sırada Kincaid'i gördüm. Ralph'den 20 metre kadar ilerideydi. Ona doğru koşmaya başladım ama kalabalık yolumu kesiyordu. Ralph güvenlik görevlilerini bir kenara gönderdi ve adamın çıkardığı kapsülü işaret etti. ''Korkaklar gibi davranma, benimle dövüş. Şimdi, kazanırsam bugün ölmene izin vermem.'' Ralph gömleğinin kollarını yukarı kıvırıyordu. ''Seni içeri alırım, yargılarız. Önümüzdeki 40 yıl boyunca içeride tutarız. Sen de Amerikan ceza sisteminin tüm güzelliklerini yaşama şansı bulursun. Sen kazanırsan, küçük apını ben yutarım.'' ''Ne yapıyorsun Ralph?'' ''Ona yardım etmek istedim ama Kincaid'e ulaşmam gerekiyordu. Kalabalığı yararak ilerledim. Çok geç olmadan ona ulaşmaya çalışıyordum. Kincaid tam önümdeydi.'' ''Onun geleceği bizim geleceğimiz!'' diye bağırıyordu, elini cebine soktu. ''Kapsülü alacak, ölmesine izin verme. Hastalığın adını öğrenmen gerekiyor.'' Ona doğru koştum, yakaladım ve çıkardığı kapsülü Arnavut kaldırımlı yola fırlattım. Ama yeterince uzağa düşmedi, hala ulaşılabilir bir yerdeydi. Birlikte yere kapaklanınca kaçmak için delirmiş gibi çırpınmaya ve kavga etmeye başladı. ''Yapma demeyi becerdim. Bu insanların bir suçu yok. Ama o dirseğini oldukça güçlü bir şekilde karnıma indirdi. Nefes almaya çalıştım. Bu herif göründüğünden daha güçlüydü. Kapsülü kaptı, ağzıma soktu, sonra çeneme sıkı bir yumruk attı. ''Yutma Pat, ne yaparsan yap, yutma!'' Tessa biraz bekledi, sonra biraz daha. Kalbindeki çılgınca çarpıntı durmuyordu. Hala silah sesi yoktu. Katil kaçmış olmalıydı. Sonra memur Stilton'ın diğer odadaki cesedi görünce acıyla inlediğini duydu. Adını tekrarladığını, eve doğru yaklaşan sirenlerin acı sesini, kırılan yatak odası kapısını. ''Tessa!'' Oydu, sigara içmeyi seven polis. Demek ki güvendeydi, her şey yoluna girecekti, her şey düzelecekti. Dilimin üzerinde eriyen acı tabletin tadını alabiliyordum. Tükürmeye çalıştım, yapamadım. Kincaid hınçla üzerimde oturuyor, eliyle sıkıca ağzımı tutuyordu. Tam o anda yüzümün yanında net olmayan bir şeyler gördüm. Kincaid'in çenesi çatırdadı ve üstümden uçtu. Kapsülü tükürdüm. Lien Hua kendi etrafında bir ceylan zarafetiyle döndü. Havaya sıçradı. Topuğunu Kincaid'in kafasının yan tarafına ikinci kez gömdü. Bu kez öyle sıkı vurdu ki adamın ayakları yerden kesildi. Bedeni kendi etrafında döndü ve yüzüstü yere çakıldı. Baygın bir halde. Lien Hua yeniden tekme atmaya hazır, yumuşakça ayaklarını yere bastı. "Ah!" dedim. Nefesim normale dönsün diye uğraşıyordum. O tekmeye kesinlikle bir ah verirdim. "Nihayet!" dedi, elinde kapsül tutan bir kadına doğru koşarken. Marcy diğerleri kapsülleri ağızlarına atıp ısırırken onları izledi. Sevdiği insanlar ağızları köpük içinde yere kapaklanırken izledi. Çırpınırken, nefes almaya çalışırken, ölürken. Canlı bir şekilde yakalanmak asla planda yer almamıştı. Elindeki kapsüle bakıyor ve çevresindeki çığlıkları, ne yapması gerektiğini söyleyen sesleri duyuyordu. ''Ağzına al, at onu, yut, vazgeç.'' Her yerden aynı anda gelen binlerce ses. Seçeneği vardı, bir karar vermesi gerekiyordu. "Bekle!" Asyalı bir kadın elleri açık bir halde koşarak yanına geldi. "Lütfen yapma, Daha fazla kişinin ölmesine gerek yok. Bileklerine kelepçe takmak ve mümkünse virüsün adını öğrenebilmek için Kincaid'e doğru ilerlemeye çalışıyordum. Ama yanına varmama birkaç adım kala plastik bir torbanın içinden bir şırınga çekti, ucunu torbadan çıkardı ve kalbine sapladı. Hayır! Cebindeki bir şeyi çıkarmaya çalıştı. Ve bu da... dedi ama hemen sonrasında çırpınmaya başladı. Emniyet teşkilatında geçirdiğim onca senede bu kadar berbat bir ölüme şahit olmamıştım. Sonunda başımı çevirmek zorunda kaldım, bakamadım. Başımı kaldırınca Ralph'in gorilin midesine bir yumruk indirdiğini gördüm. Adam nefes almaya çalışıyor, Ralph yaklaştıkça geri çekiliyor, gülle atıcılarının elleri gibi olan elleriyle yumruklar savurup Ralph'i geri püskürtmeye uğraşıyordu. Ani bir yumruk, bir aparkat, arkasından bir sol kroşe. Ralph yüzüne öyle sert bir yumruk indirdi ki adam bir anda kendi çevresinde döndü ve tok bir ses çıkararak otelin taş duvarına yüzüstü çarpıp yere kapaklandı. Ralph adamı kelepçelerken eliyle kendi ağzındaki kanı sildi ve ''Tam sevdiğim gibi hızlı ve temiz'' dedi. Tessa oturma odasına göz gezdirdi. Polisler ve bir avuç ambulans görevlisi eve varmıştı. Tanımadığı 5 kadar kişi ona sorular sorarak ortalıkta dolaşıyordu. Vurulan polisi bir sedyeye koymuşlardı. Belki de hala hayattaydı. Tessa, ajan Tucker koşarak içeri girdi. İyi misin? Gözlerini kırptı. Patrick nerede diye sordu güçsüzce. Bir dakika içinde burada olur dedi. Üzülme Tessa, sana yardım etmek için buradayım. Köle olarak yaşamaktansa özgür olarak ölmeyi tercih ederiz dedi Marcy. Size söylediği bu değil mi diye sordu kadın daha da yaklaşarak. Kincaid değil mi veya belki Jones. Ama sen ne düşünüyorsun? Kararı sen vermelisin. Önemli olan bu. Köle kendi seçimlerini yapamayan insandır. Yaklaşma. Şimdi kadın durdu. Adın ne? Bir duraksamadan sonra Marcy. Ben de Lien Hua, lütfen Marcy, bu insanları kurtarmamıza yardım et lütfen. Marcy güvenlik görevlileri insanları konferans salonlarına toplamaya, paniği kontrol altına almaya, insanları sakinleştirmeye çalışırken onları izledi. Yerde hareketsiz yatan kızını düşündü. Kütüphanede ilacı içmesini ona söylediğinde küçük kızın gözlerinde gördüğü bakışı hatırladı. Kızı canımı yakacak mı anne diye sormuştu. ''Hayır tatlım, acıtmayacak.'' demişti Marcy. Yalan söylemişti. Hayatta sahip olduğu tek kızına yalan söylemişti. Çünkü Aaron Jeffrey Kincaid ona öyle yapmasını söylemişti. Elbette acıtacak demek istemişti ama söylemedi. Sadece acıtmayacağını söyledi. Sonra kızı başını salladı, gözlerini kapadı ve ağzını açtı. Küçük, güven dolu bir kız. Marcy havuzun içine geri döndü, tableti ağzına yaklaştırdı. Burada yapacağım hiçbir şey kalmadı. Kızım öldü, onu ben öldürdüm. Kadın Lien Hua hala konuşuyordu. Lütfen, kızını sevdiğini biliyorum, sevdiğini biliyorum. Bazen insanlar korktuklarında sonradan pişman olacakları şeyleri yaparlar. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsun. Hayır, bilmiyorum dedi kadın ve ona hak vermesi Marcy'yi şaşırttı. Hiçbirimiz başkalarının nasıl hissettiğini bilemeyiz. Bizi birey yapan budur. Hepimizin acıları, hataları var. Ama birbirimize elimizi uzatabilir, yardım edebiliriz. Bizi insan yapan budur. Artık çok geç. Lien Hua avludan çıkarılan, karantina altına alınmak ve tedavi edilmek için konferans odalarına götürülen insanları gösterdi. Onlar için, onların çocukları için geç değil. Kincaid'in söylediğini yapmak zorunda değilsin. O öldü. Karar vermek zorundasın. Lütfen bize yardım et. Kapsül Marcy'nin elindeydi. Dudaklarına yaklaştırdı. Karar vermek zorundaydı. Onun seçimiydi. Onları hatırladı. Kütüphanedeki çocukları. Zehrin ıslaklığı hala dudaklarında, hala dudaklarında. Kızının ona güvenle bakan yüzü. Sonunda küçük kızının önü sıra giden gülümseyen yüzüyle birlikte Marcy eski yaşantısının son kırıntısının parmaklarının arasından yere düşmesine izin verdi. Francisella Tula Remisi diye fısıldadı. Yanında bir adamın durduğunu hissetti. Kaba sesli, iri bir adam. Marcy sanki kendisini başka bir yerden izliyor gibiydi. Kelepçelenen bir kadını izleyen bir kadın. Genetik olarak geliştirilmiş dedi biri dinliyor olabilir diye. Bu iyiydi. Nihayet iyi bir şey yapabilecekti, doğru bir şey. Genleri birleştirdik. Kırım-Kongo kanamalı ateşi. 81. Bölüm. Tessa Ajan Tucker'ın kendisi için getirdiği bir bardak suyu içmeye çalıştı ama elleri hala titriyordu. Kedi mırlaması duydu ve yerde ayağının dibinde gece yarısının gerindiğini gördü. Bu çılgınlık başladığından beri gün ışığını görmemişti. Bardağı bıraktı ve kucağına baktı. İki telefon vardı. Kendisininki ve Patrick'in kullandığı. Telefonları kotunun iki cebine ayrı ayrı koydu ve yavaşça gece yarısının yumuşak tüylerini okşadı. Sadece buradan çıkmak istiyordu, eve gitmek. Bay Tucker cep telefonuyla konuşuyordu. Evet, Ajan Wellington diyordu. Ben Brent, Pat'e bir mesaj iletmem gerek. Ona kızının yanında olduğumu ve Tessa'nın iyi olduğunu söyleyin. Evet, mutlaka iletin. Tamam, teşekkürler. Lian Hua'nın Kincaid'in müritlerinden biriyle hastalıkla ilgili konuştuğunu duydum. Ralph kadına kelepçe takıyordu, onlara doğru koştum. Bir dakika bayan, ne dediniz? Kırım-Kongo kanamalı ateşi dedi. O nedir? Nereden biliyorsunuz?
Diplomam.
Bakışları donuktu. Mikrobiyolojiden. Başka bir dünyadan konuşuyor gibiydi.
PT eczacılıkla baba için çalışıyordum. Araştırmacıydım. Orada tanışmıştım onunla.
Gözlerinin içine baktım. Odaklanmasına yardım etmeye çalıştım. Durdurabilir miyiz bunu? Nasıl tedavi edileceğini biliyor musunuz? Kadın başıyla onayladı.
Genetik yapısını değiştirdik ama projede çalışanlardan biriyim. Size yardım edebilirim.
Kadını bırakın dedim. Numara yapıyor dedi Ralph. Tıpkı diğerleri gibi kendisini öldürecek.
Ona inanıyorum dedi Lian Hua. Sana inanıyorum Marcy.
Demek adı Marcy'ydi. Ona baktım. Bakışlarını okumaya çalıştım, yapamadım.
Bize neden yardım edesiniz? Çocuklar dedi. Kızım. Bakışları nemlenmeye başladı. Artık çocuklar ölmesin.
Yalan söylüyor olabilir dedi Ralph. Lian Hua yavaşça yalan söylemiyor dedi.
Marcy'nin bakışları benimkileri buldu, inceledi. Çocuğunuz var mı?
Bu duygu seli beni ele geçiriyor. Evet var dedim, bir kızım var, 17 yaşında. Kadın başını salladı, gülümsedi.
Benim kızım 7 yaşındaydı, onu seviyordum.
Doğrudan bana bakıyordu.
Onu öldürdüm dedi,
sesi cam kadar kırılgan bir şekilde.
Çünkü onu seviyordum.
Korku ve sevgi, diğer tüm sebepleri harekete geçiren hatırlayamadığım iki sebep. Bazı kalplerde özgür olan, diğerlerinde birbirine dolanmış. Sonra Marcy ağlamaya başladı ve Lian Hua ona doğru uzandı. Kendisini tutmayı bırakıp kadına sarıldı. Ralph'in cep telefonu çaldı, baktı. Hastalıktan korunma ve önleme merkezi dedi. Onlara Marcy'den bahsetti, sonra isteksizce telefonu uzattı. Bildiklerini öğrenmek istiyorlar. Sonra dik dik baktı. Oyun yok, anladın mı? Başıyla onayladı ve Ralph'le birlikte avlunun daha sessiz bir köşesine geçti. Tam o sırada Margaret hızlı bir şekilde yanımıza geldi. Burada olduğunu bile bilmiyordum. Büyük ihtimalle medyadan tiplerin burada olduğunu duyunca gelmiştir. Otur Pat. Sesindeki öfke değildi sanki, başka bir şey. Korku, endişe. Ne oldu?
Otur.
Söyle.
Birkaç dakika önce güvenli evden 911'e bir arama gelmiş.
Ne?
Dinle, Tessa iyi. Bir polis vurulmuş ama memur Mansi...
Tessa nerede?
Hala orada, üzülme.
Jason Stilton daima iyi bir arkadaş olmuştur demişti Tremblay. Para için her şeyi yapar. Stilton nerede?
Memur Stilton mı? Merakla bana bakıyordu. Orada Pat. Bir ambulans çağırmışlar. Brent Tucker da orada. Az önce onunla konuştum. Tessa ile birlikte olduğunu söyledi. Sana söylememizi istedi.
Ah hayır. Birdenbire her şeyi anlamaya başladım. Yapbozun parçaları acı bir gerçeklikle bir araya geliyor, dimağımı, dünyamı yerle bir ediyordu. Denver'a gitmek üzere olduğumuzu biliyordu diye mırıldandım. Beni bu sabah o yüzden aradı. Burada kalmamı istiyordu. Bana Kincaid'i vermesinin sebebi de bu.
Ne dedi Margaret?
İlk cinayet diye fısıldadım. Groly'nin kız arkadaşının evi terk etmesinden, Groly'nin kızı dövmesinden 2 gün sonraydı değil mi?
Lian Hua başıyla onayladı ama şaşırmış gibi bakıyordu.
Yaraları için tedavi görmüştü değil mi?
Evet dedi, aklından ne geçiyor, nedir?
Biliyordu dedim, gözlerim sulanmaya başlamıştı. O kapsülün içinde ne varsa beni etkilemeye başlamıştı. Katil nasıl uzaklaşıyor, hep ortadan kayboluyor. Alışveriş merkezinde, golf sahasında, Alice'in evinde.
Onları nasıl kesmesi gerektiğini biliyor dedim. Hayatta tutmasını da.
Ne diyorsun diye sordu Margaret.
Lianhua ilaçtan dedi, yerdeki yarısı yutulmuş kapsüle bakarken. Buraya bir doktor çağırın. Ve sonra bana dönüp dayan Pat, otur dedi. Sadece en aptal fareler bir kedinin kulağının içine saklanır. Ama sadece en zeki kediler oraya bakar. Kendimi çok zayıf hissediyordum.
İllüzyonist diye fısıldadım. Bunca zamandır burnumun dibindeymiş.
İşte tam o anda Kincaid'in ölmeden önce cebinden bir şey çıkardığını hatırladım. Sıktığı sol elinin içindeydi. Taylor'a ve bana sana vereceğim bir şey var demişti. Bana vereceği bir şey vardı ve kimden olduğunu biliyordum.
33. ayrımın sonu. Sayfa 454.